Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimin başında güzel ülkemiz Türkiye'den, başkent Ankara'mızdan, dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla, kemal hürmetle selamlıyoruz. Gününüz aydınlık, gönlünüz huzurlu, kazancınız bereketli olsun. Rabbim sizleri umduklarınıza nail ve korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden bu dünyada ve şefaatinden de ahirette sizleri, bizleri, cümle ümmeti Muhammed'i mahrum etmesin Rabbim inşallah. Değerli dinleyicilerimiz, birisi dünya ve diğeri de ahiret olmak üzere iki yurdumuz var bizim. Dinimiz İslam'ın amacı hem dünya hem de ahiret hayatında insanın huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Bizim din anlayışımızda dünya asla ihmal edilmez. Ancak esas olanın ahiret olduğu, yapıp ettiğimiz her şeyin ahirette bir karşılığının olacağı da akıldan çıkarılmaz. Her şey buna göre düzenlenir, böyle yapılmalıdır. Allah Teala hangimizin daha güzel işler yapacağı konusunda imtihan olmak üzere ölümü ve hayatı yarattığını bildirmektedir. Çünkü bu hayat bir faaliyet alanı, ölüm ise yapıp ettiklerimizin karşılığının görüleceği ebedi aleme, ahiret alemine geçiştir. Dünya geçici, ahiret ise ebedidir. Hayatımızın her anını Allah Teala'nın bizi gördüğünü bilerek yaşamalı, davranışlarımızı ona göre şekillendirmeliyiz. İşte o zaman Allah katında her işimiz ibadet olarak kabul görür ve karşılık bulur. Yaratılış olarak dünyada olana meyilli olmamız sebebiyle Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz dünya ahiret dengesinin sağlanması, dünya hayatının ölçülerinin kaybedilmemesi hususunda bizleri uyarır. Yine bizlere verdiği nimetler ile ahiret yurdunu istememizi, dünyadaki nasibimizi de unutmamamızı emreder. Vela tense nasibeke minet dünya. İşte bu ayeti kerime bize bunu, yani dünyadaki nasibimizi de unutmamamızı emreder. Vela tense nasibeke minet dünya. Dünyadaki nasibini de unutma. Değerli dostlar, bu dünyanın gülleri soluyor, güçlü olan bedenlerimiz zayıflıyor. Kur'an'da dünya hayatının kısalığına, geçiciliğine, aldatıcılığına ve değersizliğine dikkat çekilerek dünyanın sonuç itibariyle bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğu şu şekilde ifade ediliyor. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha çok mal ve evlat sahibi olma isteğinden ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibidir dünya hayatı. Bitirdiği ziraatçilerin hoşuna gider, sonra kurur da sen onun sapsarı olduğunu görürsün. Sonra da çer çöp olur. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir buyurulmaktadır. Hadid suresi 20. ayetinde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de. Dünyadaki hayatımız ayette tarif edildiği gibi olmakla birlikte asıl itibariyle kötü ve değersiz değildir. Niçin böyle söylüyoruz? Çünkü ahiretimizi biz dünyada kazanırız. İmtihan yerimizdir burası bizim, bizler için. Allah'ın takdiri böyle. ilgili ayetlerde dikkat çekilen ve uyarı yapılan husus bu hayatın kalıcı olduğunun zannedilmesi, sınırı aşma, ölçüsüzlük ve insanın yapıp ettiklerinden hesaba çekileceğini unutmasıdır eleştirisi yapılan, uyarı yapılan. Değerli dinleyicilerimiz, tam olarak kabul edemesek de, hoşumuza gitmese de, içimizi bir ürperti kaplasa da bir gün gelecek, biz de tıpkı çocuklarımızın oyun parklarında akşama kadar bin bir zahmetle yapmış oldukları kumdan evlerini terk edip evlerine döndükleri gibi bu dünyadan göçüp asıl evimiz olan ahirete gideceğiz. Bir yanda ebedi olarak bu dünyada kalacak gibi yaşayanlar, diğer yanda bu dünyayı hiçe sayanlar. Dünyayı terk edenlerle ilgili de uyarımız var elbette. Dünyayı komple, büsbütün terk edenlerle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dünya hayatını ihmal etme uğruna kendilerinin nafile ibadete adayıp her gece uyumadan, hiç uyumadan namaz kılmaya, yılın her gününde oruç tutmaya ve evlenmeyerek kadınlardan uzak kalmaya niyet eden, böyle bir karar veren ve bu kararlarını insanlara açıklayan kimselere gösterdiği tepki bilinmektedir Peygamber Efendimiz'in. Resulullah Efendimiz bu kişilere diyor ki, birisi diyor ki ben yılın bütün günlerinde oruç tutacağım, diğeri sabaha kadar namaz kılacağım, diğeri aile hayatını terk edeceğim. Peygamber Efendimiz bunlara diyor ki, ben Allah'tan hepinizden çok korkarım, ondan hepinizden daha fazla sakınırım. Fakat ben nafile orucu hem tutarım hem de tutmam. Gece namazını hem kılarım hem de uyurum. Kim benim bu sünnetimden yüz çevirir ve kendine göre bir yol izlemeye kalkarsa o benden değildir. Feleyse minna, bizden değildir buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Öyleyse Müslümanlar olarak Kur'an'dan ve sünnetten anladığımız üzere hem dünyadan hem de ahiretten nasibimizi alacağız. Tekraren ifade etmek isteriz ki unutulmaması gereken dünya hayatının ahiret için bir hazırlık dönemi olduğu gerçeğidir. Dünya hayatının ahiret için bir hazırlık dönemi olduğu gerçeğidir. İşte bu sebeple dünya bizim için yaratıldı, biz ise ahiret için yaratıldık. Öyleyse dünya ve ahiret hayatını dengede tutmak durumundayız. Ahiret hayatını sorguya ve hesaba çekileceğini, yaptıklarından ve söylediklerinden sorumlu tutulacağını bilen kişinin dünya hayatı planlı, programlı ve dengelidir. Bu şuurda olanlar bilirler ki dünyada herkes misafirdir. Yanındaki şeyler emanettir. Misafirin gitmekten, emanetin ise geri alınmaktan başka çaresi yoktur. Dünyanın ömrü, ahiretin sonsuzluğu yanında denize nispetle bir damla kadar bile değildir. Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği gibi, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Biz bir daha diriltilecek değiliz diyenler, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirildikleri zaman gerçeği görecekler. Ve kendilerine inkar ettiğinizden dolayı tadın azabı denilecektir. İşte bu hakikatin ta kendisidir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle programımızın bu bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dilerseniz şimdi ülkemizin nadide seslerinden Diyanet İşleri Başkanlığı Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi Ali Tel hocamızdan bir Kur'an tilaveti dinleyelim ve Kur'an tilavetinin ardından da konumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Konumuza devam ederken öncelikle bu güzel sesin sahibi Sayın Ali Tel hocamıza teşekkür ediyor. Rabbimizin cümlemizi Kur'an'ın nurlu yolundan mahrum etmemesini diliyorum. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, önce Allah vardı. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Sonra Allah gökleri ve yeri yarattı. Peygamber Efendimiz bu sözleri yaratılış hakkında soru soran Yemenli bir gruba hitaben ifade buyurmuştur. Yerleri ve gökleri ve canlıları, geceyi ve gündüzü var eden Allah, son olarak insanı yaratarak onun dünyadaki serüvenini başlatır. Ancak zayıf bir yapıda yaratılır insan. Nisa suresi 28. ayeti kerime bu yönüne işaret eder insanın. Enbiya suresi 37. ayeti aceleci, Meariç suresi 19. ayeti hırslı yönünü anlatmaktadır bize. Sahih-i Müslim'de geçen bir hadisten, kendi isteklerine hakim olamayarak bir tabiatının varlığını öğreniriz. Hakim olamayacak bir tabiatının varlığını öğreniriz insanın. Öyle ki onda yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökebilecek bir potansiyel vardır. Bakara 30. ayet-i kerimede ifade buyurulduğu üzere onda yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökebilecek bir potansiyel vardır. Fakat Yüce Allah ona değer verip kendi ruhundan üfler. İsra 70. ayeti ve Hicr 29. ayetleri bunu anlatır ve onu yeryüzünün halifesi kılar. Evet, Rabbimiz insanı yeryüzüne halife kılar, ancak yaratılışın hikmeti gereği kulluk imtihanı ile onu baş başa bırakır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Ayeti işte bu ayet bu imtihanın sırrını anlatır bizlere. İnsanın yaratılış gayesinin gerçekleşeceği ve imtihana çekileceği mekan olarak yeryüzü seçilir. Ardından insana birbirini takip eden iki hayat verilir. İlki dünya hayatıdır. Yani Allah'ın insana verdiği iki hayattan birincisi, insanoğlunun ölümden önce yaşadığı hayat. Yani geçici, ölümlü ve fani hayat. İnsana verilen ikinci hayat ise ahiret hayatıdır. Bu ölümden sonraki hayattır. Bu en son hayattır. Bu ebedi, ölümsüz ve baki olan hayattır. İşte buraya kadar anlattıklarımız insanoğlunun başlangıcından ahiret hayatında sonsuza kadar sürecek olan serüveninin ayet ve hadisler ışığında sunduğumuz özetidir. Değerli dostlarımız, dünya ve ahiret hayatı birbirinin devamı olan iki hayattır. İnsan ilk olarak dünya hayatına gözlerini açtığı için burada bu hayata yakın hayat anlamında dünya hayatı, dünyaya gözlerini yummasının ardından son olarak ahiret hayatına intikal ettiği için de bu hayata sonraki anlamında ahiret hayatı denilmiştir. Dünya hayatı ebedi, ahiret hayatı ise daimidir. Dünya hayatı ebedi hayat olan ahiret hayatının kazanılacağı ve şekilleneceği yerdir. Başka şansımız da yoktur. İnsanın sonraki hayatta, yani ahirette bulacağı şey ilk hayatında, yani dünyadayken elde ettiği şeydir. İnsan dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse ahirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır. Dünya ahiretin tarlasıdır şeklindeki hikmetli sözde de ifade edildiği gibi cennet tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir bahçe, cehennem de ateşini bu dünyadan götürdüğümüz bir yangın yeridir. İşte bu sebeple dünya hayatı son derece önemli ve kişinin yaşantısı doğrusunda iyi ya da kötü olarak bir değere sahiptir. Şimdi dilerseniz Hazreti Ömer zamanında yaşanmış bir olayı kıssadan hisse kabilinden dinleyelim ve ardından da konumuza kaldığımız yerden tekrar devam edelim.
Kıssadan hisse. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde Cabir adında bir kişi Hazreti Ömer'in yanında dünyayı kötüleyen ve küçük gören bir konuşma yapar. Bunun üzerine orada bulunanlardan biri, "Bütün söylediklerini kabul edebilirim. Ancak dünyayı kötüleyen sözlerini değil. Sen dünyanın ne olduğunu biliyor musun? Dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz ihtiyaçlarımız var. Dünyada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz var," der. Bunun üzerine Cabir, dünya hakkında kendisinden daha bilgili bulduğu bu zatın kim olduğunu sorar. Halife Hazreti Ömer, bu arkadaşımız Müslümanların efendisi Übey bin Kab cevabını verir. Hazreti Übey, Rabbimiz Allahü Teala'nın övgüsüne mazhar olan ve ilmi sebebiyle Peygamberimiz tarafından takdir ve tebrik edilen bilge bir sahabidir. Bir başka bilge sahabi Hazreti Ali de dünya için Allah'ın peygamberlerinin mescidi, vahyin iniş yeri, meleklerin namazgahı, Allah dostlarının mekanı, Allah'ın rahmetinin kazanıldığı ve cennetin hak edildiği yer ifadelerini kullanarak dünyaya olumsuz bir gözle bakılmamasını tavsiye etmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, dünyanın değeri konusunda kutsal kitabımız Kur'an'da da bazı ayetlerde bir oyun ve eğlence, bir süs, insanlar arasında bir övünme vesilesi, mal ve evlat sahibi olma isteğiyle dünyanın aldatıcı yanına vurgu yapıldığı görülür. Bu ayetler dünya hayatından başka hiçbir hayata inanmayan ve dünyaya adeta taparcasına bağlı olan kimselere hitap etmektedir. Bu ayetlerde onların dünyaya olan aşırı tutkularını törpülemek, manevi bir hayata hazırlamak için durumlarına uygun bir üslup kullanılmıştır. Yoksa Allah'ın murada istikametinde yaşandığına bir problem yoktur. Örneğin Kasas suresi 77. ayette Allah'ın sana verdiğinden Allah yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Dünyadan da nasibini unutma buyurulması bunun en büyük delilidir. Sonuç olarak ilgili ayetler bir bütün olarak değerlendirildiğinde yapılması gerekenin dünya ve ahiret arasında denge kurmak olduğunu ifade edebiliriz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Gönül Sohbetleri programımızda dünya ahiret dengesini ele alıyoruz. Dinlediğimiz bu kıssada da açıkça görüldüğü gibi Kur'an'da da hadislerde de dünya sırf dünya olduğu için yerilmiş ve kötülenmiş değildir. Yerilen yani kötülenen ahirete tercih edilen bir dünya hayatıdır. Kötülenen hiç ölmeyecekmiş gibi yaşanan bir dünya hayatıdır. Küçümsenen zevk ve menfaatlerin Allah rızasından üstün tutulduğu bir dünya hayatıdır. Onaylanmayan ahiret karşılığında satın alınan bir dünya hayatıdır. İstenmeyen rahata ve zevke dalarak eğlenceyi ve geçici hevesleri dinleri haline getiren kimselerin dünya hayatıdır. Böyle bir dünya hayatı Allah katında bir sineğin kanadından daha değersizdir. Oysa insan dünyayı imar etmekle sorumlu kılınmıştır. Hatta Araf suresi 32. ayete göre dünya herkesten önce müminler için yaratılmış ve mümin olmayanlar dünya nimetlerinden müminlerden dolayı istifade etmektedirler. Mümin olmayanlar dünyanın nimetlerinden müminlerden dolayı istifade etmektedirler. Ahirete gelince o elbette sadece müminlerindir. De ki Allah'ın kullar için yarattığı ziyneti ve temiz rızkı kim haram kılmış? De ki bunlar dünya hayatında müminler içindir, kıyamet gününde ise yalnızca onlara özgüdür. Araf suresi 32. ayet ne kadar açık değil mi? Değerli dostlarımız, İslam nefsani arzulara ve maddi menfaatlere düşkün bir tabiata sahip olan insandan tüm bunların dünya hayatının geçici menfaatleri olduğunu unutmamasını ister. Ne var ki kimileri şu çabucak geçip giden dünya hayatını severler de önlerinde kendilerini bekleyen zorlu ahiret gününü ihmal ederler. Oysa dünya hayatı en nihayetinde geçicidir. Ahirette Allah katında olanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bunun içindir ki Rabbimiz kutlu elçisinden dünya nimetleriyle kendi katındakiler arasında seçim yapmasını istediğinde o Allah katında olanı tercih etmiştir. Onun bir kral peygamber değil kul peygamber olmayı istemesi tam da bu sebepledir. Şunu da ifade etmeliyiz. Allah Resulü'nün ve müminlerin dünya ile aralarına koydukları bu bilinçli mesafe ve bu konudaki bazı hadisler kimi zaman dünyayı mutlak olarak kötülemenin ve ondan bütünüyle el etek çekmenin gerekçesi olarak sunulabilmiştir. Oysa dünya nimetlerine mesafeli yaklaşmanın da bir ölçüsü vardır. Servet biriktirmeyi onaylamadığı bilinen sahabilerden Ebu Zer'in naklettiği bir hadise göre Allah Resulü Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Dünyaya rağbet etmemek demek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması veya malını dağıtıp tüketmesi demek değildir. Bilakis dünyaya rağbet etmemek demek, elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemendir. Bu vesileyle geçmişte yaşanmış şu hadiseyi de anlatmak istiyorum. Ebu Hureyre vasıtasıyla Peygamberimizden nakledilen ve sahih hadis kitaplarından birisi olan Müslim isimli hadis kitabında geçen bir hadisin yorumu sadedinde şeyhlerimizden anlatılan son derece çarpıcı bir olay vardır. Rivayete göre Hicri 9. asrın gözde hadis alimi ve Mısır'ın baş kadisi olan İbni Hacer el-Askalani bir gün atının üzerinde heybet ve ihtişam içerisinde çarşıdan geçerken yağ satan ve üstü başı kir içinde olan bir gayrimüslim yanına gelir. Atının yularından tutarak ona "Ey Şeyhülislam, sen peygamberinizin dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir." dediğini iddia ediyorsun. Müslim'de geçer bu hadis. "Fakat sen nasıl bir zindandasın, ben nasıl bir cennetteyim?" diye sorar. Bunun üzerine İbni Hacer ona şu cevap verir. Allah'ın kendisine inanan ve ibadette bulunan kimselere hazırladığı nimetlere bakarak ben şu an zindanda sayılırım. Allah'ın ahirette kendisini inkar eden ve asi olan kimselere hazırladığı acıklı azaba bakarak da sen cennette sayılırsın cevabını verir. Bu cevap üzerine bu kimsenin bir müddet sonra Müslüman olduğu anlatılmaktadır. Şunun altını özellikle çizmemiz gerekiyor. Dünya müminlerin zillet ve acizlik içinde değil, bilakis izzet ve vakar içinde yaşayacakları bir yerdir. Onlardan beklenen dünya hayatını mamur etmeleri ki Hud suresi 61. ayette ifade edilir. Dünya hayatını mamur etmeleri, dünyayı imar etmeleri. Bunu yaparken de rızıklarına kefil olan Allah Teala'ya kulluk etmeyi ve ahireti unutmamalarıdır. Kısaca dünya konusunda müminlerden istenen ölçülü ve dengeli olmaktır. İşte Allah Resulü Peygamberimiz buna davet ederken insanları buyurur ki Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil olun. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Helal olanı alın, haram olanı terk edin. Değerli dinleyicilerimiz, müminin dünyaya bakışını özetleyen etkileyici ve manidar rivayetlerden biri de Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a övdüdür. Bir gün Abdullah'ın omzuna elini koyan Allah Resulü onun şahsında bütün Müslümanlara şöyle nasihat eder. Dünyada kimsesiz bir garip yahut bir yolcu gibi ol. Buhari'de geçen bu hadis müminlere iki kimseyi örnek vererek dünya ile ilişkilerini bu örnekler üzerinde düzenlemelerini salık verir. Yolcu örneğiyle dünyanın gelip geçici bir uğrak yeri olduğu, asıl varılacak ve kalınacak yerin ahiret olduğu vurgulanır. Garip örneği ise ruhların asıl vatanının bu dünya ve bu beden değil ruhlar alemi ve ahiret olduğu ifade edilir. İşte mümin dünyada tıpkı bir yolcu gibi kısa bir süreliğine yaşadığını hiç aklından çıkarmaz ve tıpkı evinden, barkından uzakta kalmış bir garip gibi olur. Değerli dinleyicilerimiz, size çok çarpıcı bir örnek daha vermek istiyorum. Müminlerin birbirleri üzerindeki haklarından biri de hastaları ziyaret olduğunu kendisinden öğrendiğimiz peygamberimiz, bir mümin hastalandığında diğer müminlerin onu ziyaret etmesi birbirlerinin üzerindeki haklarındandır. Peygamber Efendimiz ashabından birinden hastalandığını duyduğunda ziyaretine gitmişti. Hasta sahabi zayıflıktan ve hastalıktan adeta bir kuş yavrusuna dönmüştü. Allah Resulü hastanın yanında bir müddet kaldıktan sonra ona Allah'a dua ediyor ve ondan yardım istiyor musun diye sordu. Hasta, evet ya Resulallah, Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada ver diye dua ediyorum cevabını verdi. Allah'ım beni ahirette ne ile cezalandıracaksan onu şimdiden dünyada ver diye dua ediyorum diyor hasta. Bu cevap üzerine, bunun üzerine Peygamber Efendimiz ona bu şekilde dua etmemesini, Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve gina azabennar. Allah'ım bize bu dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Evet, bu dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru duasını yapmasını tavsiye etti. Tavsiyeye uyan hasta bir süre sonra iyileşti. 10 yıl boyunca Hazreti Peygamber'e hizmet etmesiyle tanınan Enes bin Malik de Allah Resulü'nün en çok yaptığı duanın Allah'ım bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru şeklinde olduğunu nakletmektedir. Bu dua Allah Resulü'nün Yüce Allah'tan istediği şeyler içerisinde en önde gelenin dünya ve ahiret arasındaki denge olduğunu bize göstermektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Allah Resulü Peygamberimiz hem dünya hem de ahirette iyilik istemek suretiyle iki hayatın birbiriyle olan bağını öğretmektedir bizlere. Daha sonraları bu dua Müslümanların namazlarında okudukları dualardan birisi olarak onların günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline gelecek ve böylece müminlerin dünya ve ahiret dengesini korumalarına yönelik manevi bir vesile sayılacaktır. Müslümanlar bütün namazların son oturuşunda salli ve barik dualarından sonra Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar duasını okurlar. Ya Rabbi bize dünyada iyilik ver ve ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Peygamberimizin tavsiyelerinde dünya ve ahiret birbirinin devamı olan ve birlikte kazanılan hayatlardır. İnsanlardan beklenen hayata gözlerini açtıkları andan itibaren yine hayata gözlerini yumdukları an arasında bir denge kurmalarıdır. Biraz önce dinlediğimiz kıssa içerisinde geçen Allah'ın sana verdiğinden onun yolunda harcayarak ahiret yurdunu iste. Ancak dünyadan da nasibini unutma. Kasas suresi 77. ayet. Ve la tense nasibeke minet dünya. Dünyadan da nasibini unutma. Ayeti bu dengeyi anlatmaktadır. Bu dengeyi sarsacak uçların bir tarafında tamamen maddeye dayalı olan dünyevileşme, diğer tarafında ise bir tür ruhbanlık anlamına gelen uhrevileşme bulunur. Hazreti Peygamber'in kendisini ibadete adadığı için eşini ihmal eden sahabe Osman bin Mazun'a söylediği "Ey Osman, ruhbanlık bize yani Müslümanlara emredilmedi" sözü insanlardan yeme, içme, uyuma ve evlenme gibi dünyaya ait hallerden büsbütün uzak durarak bir ruhban hayatı sürmelerinin beklenmediğini açıkça görebilmekteyiz. Bunun karşıtı durum ise İnsanların Firavun ve Karun gibi dini ve manevi değerlere sırt çevirerek ölçüsüz bir şekilde dünyaya sarılmaları da istenmemektedir. Bu da eleştirilmektedir. Sonuç olarak ne dünyasını ahireti için terk etmesi istenir Müslümanlardan, ne de ahiretini dünyası için feda etmesi. Bir dengedir ondan istenen. Hikmetli bir sözde ifadesini bulduğu gibi, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmişsin gibi ahiret için çalış sözünde ifadesini bulan bir dengedir bu bizden istenen. Hem dünya hem ahiret hayatını kazanmanın ve her iki alemin mutluluğunu elde etmenin yolu buradan, dünyadan geçmekte. Allah Resulü bu hakikati şöyle ifade ediyor. Kimin niyeti ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbine yerleştirir. İki yakasını bir araya getirir ve dünya boyun eğmiş bir şekilde ona gelir. Kimin niyeti de dünya olursa, Allah onun fakirliğini iki gözü arasına koyar ve onun iki yakasını bir araya getirmez. Zaten ne kadar hırslı olursa olsun, kendisine ancak onun için takdir edilen dünyalık gelir. Ancak ahiret hayatı insanın buradaki yaşantısına göre şekilleneceği için dünya hayatı ihmale gelmeyecek kadar önemlidir. Zira insanın ahirette bulacağı şey dünyadayken elde ettiği şeydir. İnsan dünya hayatında kendisi için ne gibi bir hayır işlerse ahirette Allah katında onun karşılığını bulacaktır. Diğer yandan dünya ve ahiret hayatı arasında denge her iki hayatın da aynı ölçüde önemli olduğu anlamına gelmez. Bilakis denge dünyada ahirete, dünyaya da ahirete de hak ettiği ölçüde değer vermekle mümkün olur. Ahiret hayatının kalıcı, baki ve ölümsüz olması onu geçici, fani ve ölümlü dünya hayatından daha üstün kılmaktadır. Bu konuda ayet-i kerimede bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna gelince işte asıl yaşam odur. Keşke bilmiş olsalardı. Ankebut suresi 64. ayeti kerime. Lev kânû ya'lemûn. Keşke bilmiş olsalardı. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamberimiz dünya ile ahiret hayatını son derece çarpıcı bir benzetme ile mukayese etmektedir. Vallahi ahiretin dünya yanında dünyanın konumu ancak birinizin şu işaret parmağını denize daldırması, bir işaret parmağını denize daldırması gibidir. Parmağının ne ölçüde döneceğine bir baksın buyurmaktadır Peygamber Efendimiz. Dünya ve ahiret arasında böyle bir ilişki olmasına rağmen insanlardan kimileri dünyayı ahirete tercih ederler. Öldükten sonra diriltileceklerine inanmadan ömürler sadece dünya hayatıyla sınırlıymış gibi yaşarlar. Kendi zevk ve menfaatlerini Allah'ın rızasından üstün tutarlar. Dünyaya karşı o kadar düşkündürler ki Bakara suresi 96. ayette beyan buyurulduğu gibi 1000 sene yaşamak isterler. Dünya hayatı böyle kimseleri aldatmıştır. Diğer yandan kim insanlar da ahiret ister ve bir mümin olarak ona yaraşır bir şekilde çalışırlar. İşte böyle insanların çalışmalarının karşılığı Allah katında da verilecektir, verilmektedir. Nitekim Peygamberimiz akıllı kişi kendini hesaba çeken ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise hem nefsinin arzularına uyan buna rağmen de Allah'tan bağışlanma isteyen kimsedir buyurmaktadır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yüce Allah dünya ve ahiret hayatlarını bir ölçü ve denge içinde yaşayan ve ne ticaretin ne de alışverişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymadığı insanlardan övgüyle söz edilir. Nur suresi 37 ve 38. ayetlerde. Böyle insanlar son serlevha hadisimizde ifade edildiği gibi Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olurlar. Niyeti en yüce olan insan hem dünyasının hem de ahiretinin işlerine önem veren mümindir. Niyeti en yüce olan insan hem dünyasının hem de ahiretinin işlerine önem veren mümindir. Değerli dinleyicilerimiz, biz de Rabbimizden bize bu dünyada iyilik ve güzellik vermesini, ahirette de iyilik ve güzellik ihsan eylemesini, bizleri cehennem azabından muhafaza eylemesi duası ile bugünkü sohbetimizi sonlandırıyoruz. Rabbim sizleri sevsin, dünyadaki muradınıza sizi nail eylesin, duanızı kabul buyursun, dünyanızı mamur eylesin ve ahiretinizi güzel eylesin. İşte bu duamızla bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arası ile soluklanalım. İlahi arasından sonra sizden gelen soruların cevaplarıyla tekrar birlikte olacağız.
Bilmem mi deyim Allah Allah aşkın elinden. Hay hay bilmem mi deyim Allah Allah aşkın elinden. Kan neyi deyim aşkın elinden. Kan neyi deyim aşkın. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet. Yunus'un sözü Allah Allah köz olmuş özü, hay hay Yunus'un sözü Allah Allah köz olmuş özü. Kan ağlar gözü aşkın elinde. Kan ağlar gözü aşkın elinde. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmet, sallallahu
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, tekrar birlikteyiz. Bir dinleyicimiz, kişinin taşınmaz mallarını vakfetmesi caiz midir hocam diye bir soru soruyor. Değerli dinleyicilerimiz, kişi sağlığında malları üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. Mallarını yoksullara veya hayır kurumlarına bağışlayabilir. Dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir çünkü o mal onundur. Yalnız yapılan vakfın caiz olması için vakfeden kişinin akıllı ve ergenlik çağına erişmiş olması ve vakfın ebedi olması gerekir. Yani önce vakfedip sonra da cayması, vazgeçmesi söz konusu olmamalıdır. Bununla birlikte kişi malını vakfederken mirasçılarının mağdur olmamasına dikkat etmesi uygun olur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Fedek ve Hayber arazilerindeki hisselerini Müslümanların yararına vakfettiği gibi Hazreti Osman da Medine'deki Rume adlı kuyusunu satıp bütün Müslümanların yararına tahsis etmiştir. Peygamber Efendimiz'den ve Asr-ı Saadet'ten de bu tür vakıfların, vakfedişlerin örneğini görebilmekteyiz. Bu cevabımızdan sonra ikinci dinleyicimizin sorusuna geçmek istiyorum. Dinleyicimiz diyor ki, bir kimse çocuğu kendisine bakmadığı için onu mirastan men edebilir mi hocam diyor. Kendisine bakmadığı için çocuğunu bir kimse mirasından men edebilir mi? Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde evladın ana babaya karşı görevler üzerinde önemli durulur. Bunu özellikle ifade edelim. Allah'a kulluk görevinin hemen ardından ana babaya saygılı olmanın ve iyi davranmanın önemli bir görev olduğuna dikkat çekilir Kur'an'da. Hazreti Peygamber bir hadislerinde büyük günahlardan birinin ana babaya asi olmak olduğunu ifade etmiştir. Bu konu o kadar önemlidir ki ayet-i kerimede وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ buyurulmaktadır. Onlara, annenize babanıza üf bile demeyin buyurulmaktadır Kur'an'da. İşte bu sebeple anne babasına karşı yerine getirmesi gereken görevler yapmayan çocuk Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnediğinden dolayı dinen sorumlu olur. Anne babasına karşı görevlerini yerine getirmeyen çocuk Allah'ın emir ve yasaklarını çiğnediğinden dolayı dinen sorumlu olur. Bununla beraber mirasçı olan kimse, mirasçı olduğu kimseyi öldürmesi, mirasçı olan ile mirasçı olunan farklı dinlerden olmaları gibi belli durumlar mirasa engel sebeplerdir. Sadece belli durumlar mirasa engel sebeplerdir. Ancak anne ve babanın kendisine hizmet etmeyen çocuğunu mirastan mahrum etmesi caiz değildir. Doğru değildir, geçerli değildir. Böyle bir tasarruf hukuken de geçerli olmadığından anne baba böyle bir şey yapsa bile herhangi bir sonuç hukuken de doğurmaz. Konunun önemine binaen tekrar ifade etmek gerekirse çocuklar anne babanın gönlünü incitecek, sevgi ve gönül bağını koparacak olan isyan, eziyet ve hakaret gibi olumsuz duygu ve davranışlarda bulunmuşlar ve görevlerini yapmamışlarsa dinen sorumlu olurlar. Ancak bu yanlışları ve görevlerini yapmamaları onların mirastan mahrum bırakılmalarına dinen sebep teşkil etmez. Çünkü İslam'da sorumluluklar bireyseldir. Herkes kendi görevini yapıp yapmadığının hesabını Allah'a verecektir. Ailede anne baba kendi sorumluluklarını, çocuklar da kendi sorumluluklarını bilerek ailevi yaşantılarını bir Müslümana yakışır şekilde düzenleyip sürdürmek mecburiyetindedirler. Bu itibarla anne babanın herhangi sebeple olursa olsun çocuklarını mirastan mahrum etmek için evlatlıktan reddetme, mirastan mahrum bırakmak için vasiyette bulunma gibi tasarrufta bulunması caiz değildir değerli dinleyicilerimiz. Bir sorumuza daha vaktimiz içerisinde cevap verelim. Belli bir amaç için vasiyet edilen paranın başka bir amaçla kullanılması caiz midir hocam diyor. Belli bir amaç için vasiyet edilen paranın başka bir amaçla kullanılması caiz midir? Değerli dinleyicilerimiz, yapılan vasiyet hac, zekat ve kefaretler gibi Allah'a karşı olan borç için yapılmış vacip bir vasiyet ise bu vasiyetin aynı ile yerine getirilmesi gerekir. Bu amaçla bırakılmış mal başka bir yere harcanamaz. Vasiyet dinen meşru olmayan şeyler için yapılmışsa bu vasiyet geçerli olmaz. Dinen helal olmayan bir konuda vasiyet varsa böyle bir vasiyet geçerli olmaz. Bunlar için bırakılmış mallar diğer mallar gibi mirasçılara dağıtılır veya mirasçılar isterlerse bu malı hayır yollarına sarf ederler. Belirli bir hayır için vasiyet edilen mal vasiyet edilen yere harcanmalıdır. Ancak belirlenen yere malı harcamak mümkün olmazsa vasiyet edilen amaca uygun yere sarf edilir. Peki kişinin malı üzerinde tasarruflarına ailesinin karışma hakkı var mıdır diye ilave bir sorusu var dinleyicimizin. Kişinin malı üzerinde tasarruflarına ailesinin karışma hakkı var mıdır? Tasarruf ehliyetine sahip olan bir kimse değerli dinleyicilerimiz hayattayken sahip olduğu malları üzerinde sefahat yani gerçek anlamda çılgınlık, aşırı savurganlık derecesine varmadıkça istediği gibi tasarrufta bulunabilir. Eşi ve çocuklarının buna müdahalede bulunma hakkı yoktur. Bununla birlikte çocuklarının muhtaç duruma düşmemesi için tasarruflarında tedbirli olması da Hazreti Peygamber tarafından tavsiye edilmiştir. Varislerini zenginler olarak bırakman, halka ihtiyaçlar için el açan fakirler olarak bırakmandan daha hayırlıdır buyurmaktadır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kişi vasiyet yolunda tasarrufta bulunmak isterse malının ancak üçte birini aşmayacak şekilde tasarruf yapabilir. Bunu daha önceki programlarımızda da ifade etmiştik. Ancak tekraren ifade etmek istiyorum. Kişinin varislerini zenginler olarak bırakması, halka ihtiyaçları için el açan fakirler olarak bırakmasından dinimize göre daha hayırlıdır değerli dinleyicilerimiz. Bu soruya verdiğimiz cevabımızla bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabbim hepimizin dünyasını mamur, ahiretini hayırlı eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden ve ahirette de şefaatinden mahrum etmesin. Duasıyla bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.